Ayrı 1-3. Ben Robot Isaac Asimov. Sayfa 228. Dünya, ıssız kıta Antarktika dahil. A. Alan 140 milyon kilometre kare karasal alan. B. Nüfus 3 milyar 300 milyon. C. Başkent New York. Kuvarsın arkasındaki ateş zayıflamış, çıtırtılar eşliğinde can çekişiyordu, sönmesine az kalmıştı. Koordinatör oldukça keyifsizdi. Şömine ateşi içindeki duyguları çok güzel yansıtıyordu. Hiçbiri durumun vahametini kabul etmiyor, alçak sesle konuşuyordu. Gülünç duruma mı düştüm yoksa? Gel gelelim, Vincent Silver makinelerin bozuk olamayacağını söylüyor, ben de ona inanmak zorundayım. Hiram McKenzie makinelere yanlış veri yüklenemeyeceğini söylüyor. Ona da inanmak zorundayım. Ama makineler doğru çalışmıyor. Ortada bir problem var. Onu da göz ardı edemem. Geriye tek bir alternatif kalıyor. Göz ucuyla Susan Calvin'e baktı. Calvin gözlerini kapatmış uyukluyor gibi görünüyordu. Neymiş o diye sordu. Demek ki uyanıktı. Yüklenen veriler doğru, alınan cevaplar doğru ama o cevaplara uygun hareket edilmiyor. Ne de olsa makineler kimseye emir veremez. Bence Madame Shegechovska da Kuzeylilerden bahsederken onu kastetmiş. Öyle. Makineye neden karşı gelsinler ki, motivasyonları ne olabilir, bir düşünelim. Gayet açık, senin de hemen anlaman lazım. Bilerek sisteme çomak sokmak istiyorlar. Dünyayı makineler yönettiği sürece hiçbir grup elde ettiği gücü insanlığa zarar vermek pahasına kendi çıkarları için kullanamaz. Eğer makinelere olan güveni sarsabilirlerse yönetim makinelerin elinden alınır, yine orman kanunları geçerli olur ve dört bölgenin hepsi de bu açıdan şüpheli konumda. İnsanlığın yarısı doğuda yaşıyor. Dünya kaynaklarının yarısından fazlası tropikte. İkisi de kendini dünyanın hakimi olmaya layık görebilir. Ayrıca ikisi de yıllarca kuzeyin aşağılamalarına maruz kalmış bölgeler. O yüzden sadece intikam almak istiyor da olabilirler. Öte yandan Avrupa'da ihtişam geleneği hakim. Bir zamanlar Avrupa gerçekten de dünyayı yönetiyordu. Doğal olarak gücü tekrar ele geçirmek isteyebilirler. Ama başka bir açıdan düşününce bana pek de mümkün gelmiyor. Doğu da tropik de kendi sınırları içinde inanılmaz bir büyüme sergiliyor. İkisi de hızla yükselişe geçti. Askeri maceralara ayıracak güçleri olduğunu sanmıyorum. Avrupa ise iktidarı ancak rüyasında görür. Askeri açıdan sıfırlar. Demek ki Stephen, dedi Susan, geriye kuzey kalıyor. Evet, dedi Bayırlı heyecanla. Öyle. Kuzey şu an en güçlü bölge. Neredeyse 100 yıldır bu hiç değişmedi. Ama şu an göreceli olarak düşüşe geçti. Tropik bölge firavunlardan beri ilk kez medeniyetin başına geçebilir ve bazı kuzeyler bundan ötürü endişe duyuyor. İnsanlık Derneği bildiğin gibi ağırlıklı olarak kuzeyli bir kuruluş. Makinelere karşı olduklarını da açıkça dile getiriyorlar. Susan, sayıca azlar ama üyeleri güçlü kimselerden oluşuyor. Fabrika başkanları, tarım ve endüstri kartellerinin makine sekreterliği yapmaktan bıkmış yöneticileri. Hırs sahibi üyeleri var. Kendileri için en iyi olanı seçecek kadar güçlü olduğuna inanan, başkalarından emir almak istemeyen kişiler bunlar. Kısacası makinenin kararlarını kabullenmeyen, sırf dernek üyelerinden oluşan böylesi bir azınlık bile kısa sürede dünyayı alt üst edebilir. Susan, parçalar birleşiyor. Dünya Çelik Birliği'nin 5 müdürü derneğe üye. Birlik ise üretim fazlasından muzdarip. Almaden'de civa çıkaran konsolide cinnabar Kuzeylilere ait. Muhasebe kayıtları şu an inceleme altında ama en az bir çalışanı dernek üyesiydi. Tek başına Meksika kanalının 2 ay gecikmesine neden olan Francisco Villafranca da derneğe üyeydi. Rama Brasiana da öyle ki buna hiç şaşırmadım. Susan usulca, belirtmek isterim ki, dedi, bu kişilerin hepsi hatalı. Doğal olarak, diye araya girdi Bayırlı, makinenin analizine karşı gelmek ideal olmayan bir çizgide ilerlemektir. Olması gerekenden daha kötü sonuçlar doğurur. Bunun hesabını verecekler. Şu anda sıkıntıdalar ama ilerleyen vakitlerde... Ne yapmayı planlıyorsun Stephen? Belli ki kaybedecek zamanımız yok. Derneği yasa dışı ilan edeceğim. Önemli konumdaki üyeleri görevlerinden alınacak. Ve bundan böyle idari ve teknik pozisyonlara yeni eleman alınırken kişiye dernek karşıtı bir yemin ettirilecek. Bu temel özgürlükleri kısıtlayacaktır tabii. Ama eminim ki kongre hiçbiri işe yaramaz.
Ne? Nedenmiş?
Dur, sana öngörümü söyleyeyim. Öyle bir işe kalkışırsan her adımda karşına bir engel çıkar. İlerleme kaydedemezsin. Bu amaca yönelik her girişimde sorun yaşarsın.
Bayırlı şaşırmıştı. Neden öyle diyorsun? Senin de bana hak vereceğini sanmıştım.
Eylemlerini hatalı bir temele dayandırdığın sürece sana hak vermem mümkün değil. Makinelerin hata yapmayacağını kabul ediyorsun. Aynı şekilde bu makinelere hatalı veri yüklenemeyeceğinin de farkındasın. Şimdi sana emirlerine karşı gelmenin de imkansız olduğunu göstereceğim.
İşte onu hiç mümkün görmüyorum.
O zaman dinle. Yöneticilerin makine direktiflerini harfiyen yerine getirmeyen tüm eylemleri bir sonraki problem için veri olarak kullanılır. Yani makine bu yöneticinin emre itaat etmeme eğilimi olduğunu bilir. Bu eğilimi verilere ekler, hem de bunu niceleyici olarak bile yapabilir. Yani itaatsizliğin hangi yönde ne derece gerçekleşeceğini tahmin edebilir. Cevapları da ona göre yanlı olur. Böylece yönetici itaatsizlik yapmaya kalktığında otomatik olarak o cevapları en uygun yöne çevirir. Makine her şeyin farkındadır Stephen.
Bundan emin olamazsın, sadece tahmin yürütüyorsun.
Ömrüm boyunca robotlarla uğraşarak edindiğim deneyime dayanarak yürütüyorum o tahmini. Bence bana güvensen iyi edersin Stephen.
O zaman geriye ne kalıyor ki? Makineler hatasız, yüklenen veriler hatasız, bunda hemfikiriz. Şimdi de diyorsun ki makinenin emirlerine karşı gelmek mümkün değil. Sorun ne peki?
Kendi sorunu kendin cevapladın. Sorun falan yok. Otur bir düşün Stephen. Makineler robot, dolayısıyla birinci kanuna göre hareket ediyorlar. Ama makineler tek bir insana değil, bütün insanlığa hizmet ediyor. O nedenle birinci kanun şöyle bir hal alıyor. Makineler insanlığa zarar veremez ya da eylemsiz kalarak insanlığa zarar gelmesine göz yumamaz. O halde Stephen, insanlığa zarar veren ne? En başta çeşitli sebeplerden ötürü meydana gelen ekonomik aksaklıklar, haksız mıyım?
Haklısın.
Peki gelecekte ekonomik aksaklık yaratma ihtimali en yüksek olan şey ne? Cevap ver Stephen.
Sanırım, dedi Byerly gönülsüzce, makinelerin yok edilmesi.
Ben de öyle sanıyorum. Makinelere sorsak onlar da öyle der. O nedenle öncelikleri bizim iyiliğimiz için kendi varlıklarını korumak. Bu yüzden kendilerine tehdit oluşturan son unsurları da sessizce aradan çıkartmak istiyorlar. İnsanlık Derneği makineler yok edilsin diye sisteme çomak sokmuyor. Başından beri resme tersten bakıyorsun. Aslında durum şu, makineler çok hafif silkelenip insanlığa zararlı olduğunu düşündükleri parazitleri üzerlerinden atıyor. Bunun sonucunda Vresiana fabrikasını kaybedip kimseye zararı dokunmayacak bir yerde kendine yeni bir iş buldu. Fazla zarar görmedi, hala geçimini sağlayabiliyor. Çünkü makineler insanlara asgari düzeyde zarar verebilir, o da çoğunluğun yararı için. Konsolide Cinna var, artık Almaden'de faaliyet gösteremiyor. Via Franca artık önemli projeler yürüten bir inşaat mühendisi değil. Dünya Çelik Birliği'nin yöneticileri ise endüstrideki etkinliklerini yitirdi ya da yitirecek.
Ama bunların hiçbirinden emin değilsin diye üsteledi Byerly dalgın dalgın. Böyle bir riski nasıl göze alalım? Ya yanılıyorsan?
Almak zorundasın. Soruyu bizzat makineye ilettiğinde ne cevap aldığını unuttun mu? Açıklamaya gerek yok demiş. Açıklama olmadığını ya da duruma açıklama getiremediğini söylememiş. Gerek olmadığını belirtmiş, o kadar. Diğer bir deyişle açıklamanın insanlık tarafından bilinmesi insanlığın zararına... İşte o yüzden burada oturup tahmin yürütmekten başka elimizden bir şey gelmiyor.
İyi de açıklamanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Şimdilik haklı olduğunu varsayalım Susan.
Eğer haklıysam Stephen, makine geleceğimizi belirlerken sadece sorduğumuz sorulara cevap vermekle kalmıyor. Dünyanın içinde bulunduğu genel durumu ve insan psikolojisini de hesaba katıyor. Bunu bilmek belki bizi mutsuz kılar ya da gururumuzu zedeler. Makine bizi üzmez, üzemez. Stephen, insanlığı neyin mutlu edeceğini biliyor muyuz? Makinelerin bildiği sayısız faktör hakkında bizim en ufak bir fikrimiz yok. Örnek vermek gerekirse teknik medeniyetimiz çoğu insanı mutlu değil, mutsuz etti.
belki kültürel yönden daha zayıf, nüfusu daha az, geçimini tarımla sağlayan kırsal bir medeniyet kurmuş olsak insanlara daha iyi gelecekti. Eğer öyleyse makineler bu yönde ilerleme sağlamak zorunda. Hem de bizim haberimiz olmadan. Çünkü cahil ve ön yargılı toplumumuza göre en alışkın olduğumuz şey neyse insanlar için en iyisi odur. O yüzden de değişime karşı gelmek isteyebiliriz. Belki de bize en uygun olan tüm dünyanın kentleşmesidir ya da kast sistemidir veya mutlak anarşidir. Bunu biz bilemeyiz. Sadece makineler bilebilir ve bizi o günlere kavuşturacak olan da yine makinelerdir.
Ama bana İnsanlık Derneği'nin haklı olduğunu söylüyorsun Susan. İnsanlık demek ki gerçekten de geleceğe dair inisiyatifini kaybetmiş.
Öyle bir inisiyatif zaten yoktu ki. Anlam veremediği ekonomik ve sosyolojik güçlerin güdümünde hareket ediyordu. İklime ve savaşa göre şekil alıyordu. Makineler bu güçleri okuyabiliyor ve önlerinde hiçbir engel yok. Çünkü makineler dernekle nasıl başa çıkıyorsa onlarla da aynı şekilde başa çıkacaktır. Bunun için tek gereken ekonomik güç. Onlar da zaten ekonomi üzerinde mutlak hakimiyete sahipler.
Ne kadar korkunç.
Bir o kadar da muhteşem. Düşünsene artık sonsuza dek tüm çatışmalar önlenebilir. Bu saatten sonra önlenemez tek şey makinelerin ta kendisi.
Kuvarsın arkasındaki alevler söndü. Geriye sadece incecik bir duman kaldı.
Doktor Calvin işte bu kadar deyip yerinden kalktı. Ta en başından zavallı robotların konuşamadığı dönemlerden, insanlığın en büyük koruyucusuna dönüştükleri son ana dek her şeye şahit oldum. Bundan sonra ne olacağını bilemem. Ben yaşamımın sonuna geldim. Artık gerisini siz kendiniz göreceksiniz.
Susan Calvin'i bir daha hiç görmedim. Geçtiğimiz ay 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Benim robotlarım. Isaac Asimov. İlk robot hikayem Robbie'yi Mayıs 1939'da yazdım. O zamanlar henüz 19 yaşındaydım. Daha önce yazılan robot hikayelerinden farkı robotlarımdan metafor yaratmayı reddetmiş olmamdı. Bu robotlar insanlığın kibrini temsil etmiyordu. İnsanların tutkularının Tanrı'nın sınırlarını ihlal etmesine örnek değillerdi. Cezalandırılması gereken yeni bir Babil Kulesi değillerdi. Bu robotlar azınlık grupları da temsil etmiyordu. Hakları yenen zavallı yaratıklar olmalarını istemedim. Onların üzerinden Yahudiler, siyahiler ya da toplumun diğer mağdur bireylerine dair ezopvari çıkarımlar yapma niyetim yoktu. Elbette ki insanların böyle mağdur edilmesine son derece karşıydım ve bu konuya bazı hikayelerimde ve makalelerimde değindim ama robot hikayelerimi ayrı tuttum. Madem öyle robotlarım neydi? Mühendislikte kullanılan cihazlardı, her biri birer araçtı, insanlığın amaçlarına hizmet eden makinelerdi ve dahili güvenlik önlemlerine sahiplerdi. Başka bir deyişle robotları yaratıcılarını öldüremeyecek şekilde tasarladım. O klişeyi aradan çıkardıktan sonra daha mantıklı ihtimaller üzerinde kafa yorma fırsatı yakaladım. 1939'da robot hikayeleri yazmaya başladığım günden beri robotların bilgisayarlarla aralarındaki bağa hiç değinmedim. Elektronik bilgisayarlar o zamanlarda henüz icat edilmemişti, ben de bunu öngöremedim. Fakat beynin elektronik bir yapı olması gerektiğini öngördüm. Yine de elektronik kelimesi kulağa yeterince fütürist gelmiyordu. Elektrona çok benzeyen, elektrik yükü zıt bir atom altı parçacığı olan pozitron, ben ilk robot hikayemi yazmadan 4 sene önce keşfedilmişti. Adı bana bilim kurguyu çağrıştırıyordu. O nedenle robotlarımı pozitronik beyinlerle donattım. Düşünce süreçlerini bir an yoktan var olup neredeyse anında tekrar yok olan parçacıklardan oluşan pozitron akımlarının yönettiğini varsaydım. Bu yüzden yazdığım hikayelere pozitronik robot serisi adını verdim. Ama bahsettiğim şey dışında elektron yerine pozitron kullanmamın özel bir sebebi yoktu. Başta robotlarımın dahili güvenlik önlemlerini sistematize edip kelimelere dökmeye gerek yok diye düşündüm. Ama robotlar yaratıcılarını öldüremeyeceği için en başından beri robotların insanlara zarar veremeyeceğini, böyle bir şeyin pozitronik beynin yapısına aykırı olduğunu vurgulamam gerekti.
O nedenle Robin'in ilk baskısında 1940'ın Eylül ayında Super Science Stories dergisinde Garip Oyun Arkadaşı başlığıyla yayınlanmıştı. Karakterlerden biri robotun tekine şöyle diyordu. İstese de istemese de sadık, sevecen, kibar biri. Makine sonuçta, öyle yapmışlar. Astounding Science Fiction'dan John Campbell, Robbie reddetse de daha sonra yazdığım robot hikayelerini kabul etti. Yalancı adlı hikayede hayata geçirdiğim zihin okuyan robot fikrimden 23 Aralık 1940'ta John'a bahsettim. Fakat robotun neden öyle davrandığına dair açıklamalarımı tatmin edici bulmadı. Robotu tam olarak anlayabilmemiz için güvenlik önlemlerinin açıkça belirtilmesi taraftarıydı. Sonra kafa kafaya verip bugün robot bilimin 3 kanunu olarak adlandırılan kuralları belirledik. Benim hali hazırda yazmış olduğum hikayelerimden yola çıktığımız için konsept bana aitti. Ama yanlış hatırlamıyorsam cümlelerin son halini o gün orada birlikte kaleme aldık. Üç kanunun üçü de gayet mantıklı ve duruma uygundu. Robotlar hakkında hikayeler yazmaya başladığımdan beri aklımdaki en önemli konu güvenlik meselesiydi. Ayrıca kişinin bizzat eyleme geçmese bile eylemsiz kalarak bir başkasının zarar görmesine neden olabileceğinin farkındaydım. Aklımdan geçen tam olarak Arthur Hugh Clough'ın klinik eseri The Latest Decalogue'du. Bu eserde on emir son derece satirik ve makyavelist bir dille baştan yazılmıştı. En sık alıntı yapılan maddesi de şuydu. Öldürmeyeceksin ama işgüzarlık edip de hayatını kurtarmana gerek yok. Bu nedenle güvenlikle ilgili birinci kanunun şu şekilde iki parça olmasını istedim. 1. Robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. Bu kısmı hallettikten sonra hizmetle alakalı ikinci kanuna geçtik. Robotlar emirlere itaat etmek zorundaydı ama tabii ki bunun güvenlik açısından herhangi bir tehdit oluşturmaması gerekiyordu. O nedenle ikinci kanunu şu şekilde belirledik. 2. Robotlar birinci kanunla çakışmadığı sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. Ve son olarak robotun temkinli olmasını sağlayan bir kanun gerekliydi. Robotlar doğal olarak pahalı makinelerdir. Sebepsiz yere tahribata uğramaları önlenmelidir. Ama elbette bu sağlanırken güvenlik ve hizmetten de feragat edilmemelidir. Dolayısıyla üçüncü kanunu şöyle belirledik. 3. Robotlar birinci ya da ikinci kanunla çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. Tabii ki bu kanunların kelimelerle ifade edilmesi çok da doğru değil. Pozitronik beyinde ileri düzey matematikle açıklanabilecek, ki emin olun o kadar matematik bilgim yok, birbirleriyle yarış halinde bir takım pozitronik potansiyeller bulunuyor. Ancak yine de bazı kısımlarda anlam net değil. İnsanlara zarar vermekle kastedilen ne? Robotlar çocuklardan, delilerden, kötü niyetli insanlardan aldığı emirlere uymak zorunda mı? Bir robot önemsiz bir insanı ufak tefek bir zarardan kurtarmak için değerli varlığını feda etmeli mi? Ufak tefek ve önemsizin tanımı ne? Bu tarz anlam bulanıklıkları yazar açısından sorun teşkil etmez. Üç kanun net ve kusursuz olsaydı anlatacak hikaye kalmazdı. Anlam bulanıklıklarının yarattığı boşluklar hem hikayeler için hem robot şehri için temel oluşturuyor. Mayıs 1941'de Astounding'de yayınlanan Yalancı'da üç kanunu harfiyen belirtmedim. Ancak Mart 1942'de yine Astounding'de yayınlanan bir sonraki hikayem Kovalamaca'da kanunları teker teker yazdım. O sayının 100. sayfasının 7. satırında karakterlerimden birinin ''Bak şimdi, işe robot bilimin üç temel kanunuyla başlayalım'' sözü üzerine kanunları alt alta sıraladım. Bildiğim kadarıyla robot bilim kelimesi de ilk kez burada yayınlandı. Dolayısıyla ben icat etmiş oldum. O günden beri 40 yılı aşkın süredir robotlarla ilgili pek çok hikaye ve roman yazmış olsam da hiçbir zaman 3 kanunu değiştirme gereği duymadım. Ancak ilerleyen vakitlerde robotlarımın karmaşıklığı ve çok yönlülüğü arttıkça daha üst düzey bir kanuna gerek duydum. 1985'te Doubleday tarafından yayınlanan Robotlar ve İmparatorluk adlı romanımda gelişmiş robotların tek bir insanın değil de tüm insanlığın zarar görmesini önlemek isteyeceğinden bahsettim. Buna robot bilimin sıfırıncı kanunu adını verdim ama bu konuda çalışmalarım sürüyor. Muhtemelen bilim kurguya yaptığım en önemli katkı robot bilimin 3 kanunu oldu. Başka alanlarda da sıklıkla bahsediliyor. 3 kanun robot bilim tarihinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. 1985'te John Wiley and Sons tek ciltlik dev bir endüstriyel robot bilim el kitabı yayınladı. Kitabın editörlüğünü yapan Shimon Ye Nof'un isteği üzerine 3 kanun hakkında kısa bir açıklama yazdım. Bilim kurgu yazarlarının başkalarının da içinde yüzebileceği ortak bir fikir havuzu yarattığı herkesçe biliniyor. Bu nedenle diğer yazarların hikayelerinde 3 kanun güdümünde hareket eden robotlar kullanmalarına hiçbir zaman karşı çıkmadım. Aksine koltuklarım kabardı. Ayrıca doğrusunu söylemek gerekirse modern bilim kurgu robotlarının bu kanunlara ihtiyacı var. Yine de 3 kanunu başka bir yazarın kelimesi kelimesine alıntılamasına şiddetle karşıyım. Kanunları istedikleri gibi kullanabilirler. Yeter ki birebir aynısını yazmasınlar. Konseptler herkesindir. Fakat o kelimeler yalnızca bana ait.
Kitabın sonu. 8 Mayıs 2018. Sayfa 238.